أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. محترم kardeşlerim, bugün size anlatacağım konu Müslümanlar arasında ihtilaf düştüğü zaman Müslümanlar nelere riayet etmeleri gerekiyor? Böyle bir noktada nasıl davranmaları gerekiyor ki ta ki Allah o ihtilafı rahmete çevirsin, onlar için azaba sebebiyet vermesin. Çünkü malumunuz biz beşeri Allahu Teala insanları eksik olarak yaratmış. Her bir kimsenin işte ahlakı farklıdır, karakteri farklıdır. Meselelere karşı bakışı, davranışı, tutumu herkesin farklıdır. Artı herkesin meşrebi de farklıdır. Yani görmüş olduğu terbiye, etkilenmiş olduğu ortam, almış olduğu ilim, meselelere bakışı ister istemez kişiden kişiye ne yapıyor? Fark ediyor. Hatta yeri geliyor iki kardeş, öz kardeş bile belki aynı alime gidiyorlar, aynı hocaya gidiyorlar, aynı anneden babadan, aynı terbiye almışlar, aynı bölgede yetişmişler. Ama bir mesele vuku bulduğu zaman her birinin görüşü farklı oluyor. Bu yani Allah'ın bizim yani insanlara koymuş olduğu bir fıtrat yani. İhtilafa düşmeleri. Buna binaen peki bu ihtilaf olduğu zaman bu da demek ki bir imtihan çeşididir. Bu ihtilaflar olduğu zaman peki Müslümana düşen şey nedir? Allah'ın rızasını kazanmak isteyen, bu ihtilafında Allah'ın rızasını talep eden, masiyete girmek istemeyen, Allah'a isyan etmek istemeyen ne yapacak? Evvelen tabi özellikle bu dini ihtilaflarda, hani dünyevi ihtilaflar Allah için insan fedakarlık yapar. Tamam ya kardeşimin isteği olsun. Yani mesela yemeği şimdi değil bir saat sonra yiyelim. Tamam kardeşimin isteği olsun. Fedakarlık yaptı mı büyük ecir olur. Mümkün oldukça ihtilaftan çıkmak için, ihtilaf yaşamamak için, parçalanmamak için Allah için fedakarlıkta bulunmak. Hatta münakaşa, tartışma vesaire olduğu zaman meseleyi kapatmak, alttan almak, affedici olmak, ya doğru herhalde ben yanılıyorum, sen haklısın şeklinde kendi nefsini ezmesi inşallah bu onun için nedir? Büyük ecirdir. Ta ki Müslümanların arasında ne olmasın? Soğukluk girmesin. Dini meselede ihtilaf olduğu zaman bir meselede anlaşamadın bir Müslümanla. Caiz diyor ve de caiz değildir. Olur ve de olmaz. Şeklinde oldu mu ihtilaf oldu mu? Tabi birinci Müslümana düşen görev nedir? Allah-u Teala buyurduğu gibi estaizu billah fe in tenazatum fi şeyin ferudduhu ila Allahi ve Rasuli in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Eğer ki bir konuda ihtilafa düşerseniz onu Allah ve Resulüne götürün diyor. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız mecbur ona götürmek zorundasınız. Allah ve Resulüne götürmek zorundasınız. İhtilafı Allah ve Resulüne götürmezse kişi kaçarsa şer'i mahkemeye yani ve hatta şeriatla hükmedecek bir alime, bir hakime, bir kadıya, bir ali yani artık arayı bulacak bir Müslümana meseleyi götürmüyorsa onda nifak alameti vardır. Demek ki Allah ve Resulünün hükmünden kaçıyor ve hatta istemiyor. Ve hatta zulüm üzere olduğunu hissediyor yani haksız olduğunu biliyor ki demek ki o haksızlığı ne yapmak istiyor, devam ettirmek istiyor ki bu bir masiyettir ve Allah korusun nifaka kadar götürüp hatta küfre kadar bile ne yapar? Götürür. Dolayısıyla Müslümanın nedir? Müslümana düşen Allah'ın şeriatına teslim olmasıdır. İster lehinde ister aleyhinde. Tabi Allah ve Resulüne götüründen kasıt. Tabi günümüzde biz Allah'a ve Resulüne nasıl götüreceğiz? Ya Rabbi bu konuda hükmün nedir? Şeklinde Allah'la biz konuşamayız. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le konuşamayız. Ama ne yapabiliriz? Eğer ki alim isek ve biliyorsak Kur'an ve sünnete ne yapacağız? Beraber götüreceğiz. Bakacağız ki o konuda Kur'an ve sünnet bize ne diyor? Eğer alim isek. Eğer alim değilsek yani bu hükmü istinbat edecek durumda değilsek, eğer ki onu hani o meseleyi bizler idrak edecek boyutta değilsek o zaman ne yapacağız? Alim olan kimselere gideceğiz. Bu dini bilen kimselere gideceğiz ki aramızda İslam'ın hükmüyle hükmet diye talepte bulunacağız. Tabi o da ne yapacak? Kur'an ve sünnet ışığında o meselemizi çözecek. Eğer Kur'an ve sünnette açık bir nas var ise zaten mesele çabuk çözülür. Ben örnek veriyorum. Mesela domuz etinde ihtilaf ettik. Çok basit. Zaten domuz etinin haram olduğu nedir? Çok açık bir şekilde zikredilmiş. Altın giyinmek mesela erkekler için gibi ihtilaf olduğumuz zaten Kur'an'da, sünnette hükmü var. Sünnette geçiyor, Kur'an'da geçmiyor. Yani erkekler için altın nedir? Haramdır. Ama yani herhangi bir mesela midye helal mıdır, haram mıdır? İşte makara getirildi, bir kısmı yemek istiyor, bir kısmı yemek istemiyor. Bir kısmı haram diyor, bir kısmı yok diyor, helal diyor. Burada ne yapılacak? Yine yani ilmine güvenilir bir alime götürülecek mesele ve hani aramızda hükmet bu caiz midir, yiyebilir miyiz? O alim de Kur'an ve sünnet ışığında o meseleye bakıp ne yapacak? Ya diyecek ki haramdır, Ebu Hanife'nin dediği gibi, ya da cumhurun dediği gibi helaldir diyecek. Kuvvetli görüşte helal olmasıdır. O şekilde ne yapacak? Hükmedecek. Tabii içtihad ederekten. Tabii şu noktaya da dikkat etmek lazım. Hani bazıları ne diyorlar? Yani eğer ki bir ihtilaf olursa önce Kur'an'a götür. Kur'an'da bulamazsan sünnete götür. Sünnette bulamazsan icmaya bak, işte sonra kıyas yap, ondan sonra işte şeriatın diğer ahkamına git şeklinde tafsilat getirirler. Bu yanlış bir deyimdir. Yani önce Kur'an'a sonra sünnete yanlış bir deyim. Doğrusu hangisidir? Kur'an'a ve sünnete beraber götür. Niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i sünnet tefsir ediyor. Yeri gelir belki hatta Kur'an-ı Kerim'deki hükmü sünnet ne yapar? Nesh eder. Ve taam olan hükmü has kılar. Mutlak olan hükmü mukayyet kılar. Veya tefsir eder, yani nasıl anlaşılacağını sünnet beyan eder. Buna binaen Kur'an ve sünnet beraber alınır. Eğer beraber alınmazsa çok yanlış fikirler ortaya çıkacaktır. O yüzden mesela dikkat edin, mealciler sünnete gitmedikleri için çok acayip fetvalarla karşımıza çıkıyorlar. Yeri geliyorlar hatta namazı bile terk ediyorlar. Çünkü diyorlar namazdan kasıt duadır. Sala, bak salaya diyorlar. Yani sala ne demek kardeşim, işte lügat manası? Dua diyorsun. E tamam diyor. Yani ben niçin illa o hareketleri yapacağım ki? Dua olarak Allah sala yapın diyor. Ben de sala yapıyorum. Dua yapıyorum, namazımı kıldım. Ezan okunuyor, oturuyor işte biraz dua yapıyor. Tamam diyor, öğle ezanımı, öğle namazımı ben eda ettim diyor. Böylece adam zındıklaşıyor yani farkına varmadan. Dolayısıyla sahih olan nedir? Kur'an'ı sünnete beraber götürmektir. Tabii dediğim gibi biz götüremiyorsak o zaman ulemaya götüreceğiz. Aramızda ne yapacak? Hükmedecek. Hükmettikten sonra da Kur'an ve sünnette açık bir şekilde delil de gördüğümüz zaman tabii şöyle olur. Belki mesela bu adamın ilmine güvenemedik. Şüpheye düştük. İtiraz ettik. Ve meseleyi başkasına götürdük. Bunda bir beis olmaz. Eğer güvenemezsek, bizi tatmin etmezse olabilir. Ama açık bir şekilde bir meselede Kur'an'ın ve sünnetin hükmü varsa ve teslim olmuyorsak Allah korusun biz iman etmiş değiliz. Ne gibi mesela örneğin mirasta ihtilaf etmişler. İki kardeş, bir yani kızla erkek. Şeriata götürdüler. Allahu Teala ve lizzekeri mislu hazzil unteyn buyuruyor. Erkeğe iki, kadına bir hak verin diyor mirasta. Kadın itiraz etti. Yok yani niye sana iki kat, bana bir kat? Şeklinde itiraz edip bunu kabul etmezse o zaman onun iman ile alakası yok yani. Çünkü ayette de geçtiği gibi فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ aralarındaki anlaşamadıkları noktalarda seni hakem tayin etmedikçe فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ sonra hükmettiğin noktalarda içlerinde bir sıkıntı duymadıkça وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ve tam bir teslimiyet de göstermedikçe Rabbine yemin olsun onlar iman etmiş olmazlar. Bu kadar ağır mesele. Teslim götürecek, ondan sonra kabul edecek, teslim olacak, amele dökecek. Ama itiraz ediyorsa iman ile alakası olmuyor Allah korusun. Buna binaen demek ki nedir? Kur'an sünnetten açık bir hükümde beyan edilirse Müslümana düşen teslim olmasıdır. Eğer ki Kur'an ve sünnette açık bir hükmü yoksa, içtihat meselesi ise, özellikle de bu içtihat da ihtilafa sebebiyet veriyorsa, hatta yeri gelir belki anlaşamadık, o zaman hangi adablara dikkat edeceğiz? Hangi adablara dikkat edeceğiz? Birincisi, Allah için yani ihlaslı olacağız. Fikirlerimizden, nefislerimizden tecerrüt edeceğiz. Allah için ihlaslı olacağız. Yani gerçekten hedefimiz şu olacak. Hak ortaya çıksın ki hakka tabi olayım. bir Müslümanla tartışmaya girdin. Tartışma başka boyutlara götürdü. Bu sefer belki yanlış olduğunu anladın ama nefis yapıyorsun. Ya ben şimdi itiraf etsem yani hata yaptığımı benim için kötü olacak milletin önünde. Burada işte tartışmada devam etmesi onun için haram olur, caiz olmaz. O yüzden ihlaslı olacak, Allah'a teslim olacak, yanlış olduğunu gördüğü zaman hemen ne yapacak? Yanlışından geri dönecek. Yanlıştan geri dönmek erdemliktir, yüceliktir. İmam Şafii'nin çok mükemmel bir sözü var bu konuda. Diyor ki: "Vadittu enel halqa taallamu hadha'l ilme ala an la yunsab ilayya harfun minhu." Ben isterdim ki mahlukat bu ilmi öğrensin, şeriat ilmini öğrensin ve bana bir harf dahi nisbet edilmesin. İmam Şafii şöyle dedi. İmam Şafii'nin görüşü bu konuda böyle. İmam Şafii şöyle hükmetmiş diye hani benim ismim zerre kadar hiç geçmese de insanlar öğrenmiş olsalar diye diyor ben temenni ederdim. İmam Şafii'nin ne kadar ihlaslı olduğunu gösteriyor. Evet. Başka bir sözü de diyor ki: "Mâ nazartu ahadan kat alel galebeti ve vedittu izâ nazartu ahadan en yazharel hakku ale yedeyhi." Hiç kimseyle diyor hak bende olsun diye diyor münakaşaya girmedim. Hani ona göstereyim, bir göstereyim de gününü bir anlasın. Ben nasıl hak üzereyim diye kesinlikle böyle bir şey için münakaşaya girmedim. Ve her girdiğim münakaşada da hep temenni ettim Allah'tan ki hak karşı tarafta olsun. Ta ki hani ortaya çıkarsa teslim olayım, nefis yapmayayım. Çünkü belki bende hak ortaya çıkar, karşı taraf batıl olduğunu anlar ama nefis yapar ve Allah korusun masiyetinde daha çok ne yapar? İlerler. Subhanallah, şu samimiyete bak. Yine diyor ki وَقَالَ مَا كَلَّمْتُ أَحَدًا قَطْ إِلَّا وَدِدْتُ أَنْ يُوَفَّقْ وَيُسَدَّدْ وَيُعَانْ. Kiminle diyor münakaşa ettiysem, tartıştıysam illa ki diyor Allah'tan temenni ettim, Allah'ım ona hidayet ver, doğruyu göster, muvaffak olsun, teslim olsun diye hep ona dua ettim, hep temenni ettim diyor. وَيَكُنْ عَلَيْهِ رِعَايَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَحِفْظٍ. Yani hep Allah'ın gözetimi, koruması onun üzerinde olsun diye hep Allah'tan temenni ettim diyor. Evet, bu birincisi. Yani Allah için böyle bir mesele olduğu vakit ihlaslı bir şekilde hani hak ortaya çıksın tabi olayım diye münakaşaya girmek. Yoksa işte kendimi haklı göstereyim, adamı artık susturayım, galebe çalayım şeklinde olmaması lazım. İkincisi, yumuşak söz söylemek çok önemli. Hatta farz yani. Çünkü sert sözler ne yapar? Tahribat yapar. Yeri gelir belki hak ortaya çıksa bile insanlar nefis yapar sırf o sert sözlerden dolayı. Ya anlamıyor musun cahil herif? Ahmak mısın sen? Kafan hiç mi çalışmıyor? Beynin mi durdu mesela gibi sözler ne yapar? Hakaret içerdiği için hem hakaret caiz değildir hem de karşıdaki kişi nefis yapar. Nefis yapmasa bile nefis yapmasına sebebiyet verdiğin için, mahsiyete girmesine sebep olduğun için sen de müşterek oluyorsun. O yüzden ne olursa olsun yumuşak söz çok önemli yani. Buna binaen işte ayette Allah-u Teala وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا buyuruyor. İnsanlara yumuşak söz söyleyin. Emirdir. Yumuşak söz söyleyin. İmam Kurtubi diyor ki وَهَذَا كُلُّهُ حَدٌ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ. Bu güzel ahlakı yani göstermeye emirdir. فَيَنْبَغِ الْاِنْسَانِ اَنْ يَكُنْ قَوْلُ لِلنَّاسِ لَيِّنًا وَوَجْهُهُ مُنْبَسِطًا طَلِقًا مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ. İnsanlara karşı diyor yumuşak sözlü olacak, güler yüzlü olacak, hatta günahkara karşı da, itaat eden kişiye karşı da. Çünkü güler yüzün çok etkisi var. Bir hatayı dikkat edin, güler yüzle söyleyin. اَخِي هَذَا لَا يَجُوز اللّٰهِ يَرْحَمُكَ هَذَا كَذَا كَذَا مثلا yumuşak söz. Bakıyorsun hemen cezakallahu hayr vallahi ana ma kasat aslan hek mesela. Hemen şey yapıyor. Adam geri adım atıyor. Ama sert bir uslupla böyle yüzü ekşitmiş sanki yani artık onu yutacaksın, öldüreceksin. Haram haram hada böyle dedin mi? Yeri gelir belki nefis yapar. Şu haram diye der hemen belki itiraz eder. Hatta daha da ileri gider. La halal mesela müziği mesela haram dersin. La bel halal diye bu sefer ısrarcı olur. Cinayete kadar mesela götürür yani. O yüzden yani bu çok önemli. Yumuşak söz söylemek, güler yüz sergilemek. Evet, niye? Çünkü biz onu cezalandırmıyoruz kardeşler. Bazıları yanlış anlıyor. Şimdi bir hata düzeltildiği zaman zannediyoruz ki biz orada onu cezalandırmamız lazım. Hayır. Uyarmak ayrı bir şeydir, cezalandırmak ayrı bir şey. Cezalandıran kadıdır.
Kadı hükmeder işte mahkemede hapse attırır, ceza verir. Bu ayrı bir şey. Biz ne yaparız? Biz uyarırız. Dolayısıyla bizim yani fonksiyonumuz farklıdır. Yine işte diyor devamında diyor ki eyva ve sünni vel mübtedi yani sünniye karşı da bidatçıya karşı da yani yumuşak söz söylemek, güler yüzlü olmak gerekir diyor. Min gayri mudahana tabi yani yağcılık yapmadan. Ve min gayri en yetekelleme ma'u bi kelamin yadhunnu ennehu yarda mezhebehu. Onun mezhebini işte sanki benimsiyormuş gibi şeklinde konuşmayacak şekilde. لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَالَ لِمُوسَى وَهَارُونَ Allah-u Teala Musa ve Harun'a dedi ki فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Ona yumuşak söz söyleyin. Yani Firavun'a gittiğiniz zaman Firavun o kadar azıtmasına rağmen Allah-u Teala ne emretti Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'a? Ona yumuşak söz söyleyin. فَالْقَائِنُ لَيْسَ بِأَفْضَلْ مِنْ مُوسَى وَهَارُونَ Diyor ki nasihat eden Musa ve Harun'dan daha faziletli değildir. وَالْفَاجِرُ لَيْسَ بِأَخْبَثِ مِنْ فِرْعَوْنَ O facir, günahkar kişi de Firavun'dan daha beter de birisi değildir diyor. وَقَدْ أَمَرَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى بِالْل۪ينِ مَعَهُ Çünkü Allah-u Teala yumuşaklığı ne yapmıştır? Emretmiştir diyor peygamberlerine diyor. Tabi şöyle bir durum var. İlk etapta yumuşak söz söylenir. Gerekirse 2-3. Eğer bakıldı ki mesela yumuşak söz fayda vermiyorsa o zaman İslam'da caizdir. İnsan sertliğe de gidebilir. O zaman sert bir uslupla umulur ki ne yapar o kişi? Hatasından geri döner. Bu da var tabii. Çünkü Musa Aleyhisselam Firavun'a önce yumuşak sözle gitti. Yumuşak davrandı. Belki 1-2-3 ondan sonra baktı ki Firavun iyice azıtınca اِنِّي لَاَظُنَّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا dedi. Ben ya Firavun ben seni görüyorum ki sen gerçekten haddini aşmış birisisin, despot birisisin. Artık Musa Aleyhisselam ona ne yaptı? Sertlik yönünü gösterdi. Üçüncüsü adab nedir? حُسْنُ الظَّنِّ وَحَمْلُ الْكَلَامِ عَلَى أَحْسَنِ وَجِّهِ Müslümana karşı güzel zanda bulunmak ve sözünü en güzel yere hamletmek. Yani suizan yapmamak, sözünü başka yere götürmemek. Bazen mesela tartışma olur. Diyor ki oho o zaman sen bunu helal görüyorsun. Ya kardeşim bak ben helal görmüyorum. Diyorum ki bak böyle olunca böyle olur diye. O zaman bırakalım. O zaman şöyle yapalım. Yani tam tersine götürüyor. Ve hatta onun hakkında belki mesela demediği bir şeyi ne yapıyor? Yayıyor yani. İftira atmış oluyor. Sırf o adavetten dolayı, tartışmadan dolayı. Tabii bu da caiz olmaz yani. Hatta bir filozof demiş ki yani herhangi bir cümle söyle yani kelam tevile açıktır. Öyle bir tevil ederim ki seni idama kadar götürür. Aslında senin söylediğin çok basit bir şey. Ama ben öyle bir değiştiririm ki artık lafı öyle yerlere götürürüm ki artık sen idam o yani olacak bir duruma gelirsin yani. Böyle bir sanki cürüm işlemiş gibi seni o konuma getirebilirim. Dolayısıyla bu Allah'tan korkmak lazım. Yani böyle bir münakaşa olduğu zaman asıl olan Müslüman hakkında hüsnü zanda bulunacağız. Yani aslında onu kastetmedi ya. O hani o anda öyle bir şey söyledi de hani öfkesinden dolayı söyledi, ağzından kaçtı. Yoksa ben tanıyorum onu, o böyle değildir. Ya da bunu kastetmiştir inşallah. Yani özellikle 2-3 ihtimal olduğu yerde güzel ihtimale taşıyabiliyorsak bize vaciptir. İyi yani şeye yormak. Yoksa günahkar oluruz yani. Evet, dördüncüsü ihtilaf olduğu zaman sesi yükseltmemek lazım. Bazı kardeşler bakıyoruz ki biraz ihtilaf oldu mu hemen sesler yükseliyor ve kısa bir müddet sonra da dikkat değilseniz kavgaya dönüşüyor o mesele. Geçen mesela iki mücahidin davası bana geldi yani meselesi. Yani takriben neredeyse yani ellerinde silah olsaydı silahlarla birbirlerine şey yapacaklardı yani çekeceklermiş. Yumruklaşmaya yani gitmişler. Kardeşler aralarına girmiş. Subhanallah düşünün Müslüman artı mücahit ve o esnada da Allah'ın belki silah olsa silahla belki davranacak. Hatta birbirlerine silah çeken mücahitler bile oluyor. Aleyhisselatü vesselam diyor bir demir parçasıyla bile diyor kardeşini korkutsan diyor melekler sana lanet eder diyor. O kadar mesele basit yani değil yani ciddi. O yüzden sesi yükseltmemek lazım ta ki yani şeytana mecal vermemek için mesela daha başka büyük şeylere gitmemesi için. Çünkü Allah-u Teala emrediyor. وَقْسِدْ ف۪ي مَشْكِكَ وَقْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ Yürüyüşünde endamlı ol. Yani mütevazi yürü, kibirli yürüme. Sesini de kıs. Bağırarak, çağırarak bu şekilde konuşma. Çünkü inne enkeren asvat ile savtul habir. Çünkü seslerin en kötüsü diyor, en çirkini diyor eşeklerin anırmasıdır diyor. Eğer ki yüksek ses bir şeref, bir güzellik olmuş olsaydı eşeklerin değil mi sesleri ne yapardı? En güzel ses olurdu ki halbuki insanın en çok nefret ettiği sestir yani. Evet, beşincisi ihtilaf olup da eğer ki bu işin içinden çıkılamayacak yani içtihada açık bir ihtilaf ise birbirlerimizi ne yapmamız? Mazur görmemiz. Olabilir yani onun görüşü böyledir, benim görüşüm de böyledir. Yani mesela aramızda ihtilaf, kardeşlerin arasında ihtilaf düşüyor. Bir tanesi diyor ki ya ben Tarık Hoca'ya sordum böyle fetva verdi. Öbürü diyor ki ya ben de Musa Hoca'ya sordum böyle fetva verdi. İhtilaf düşüyor, çözemiyorlar. Tamam kardeşim ahi tamam çözemedik. Sen böyle amel et, ben de böyle amel edeyim. Olabilir yani ihtilaf olabilir. Mazur görünmesi. Ya da biri Şafii taklit ediyor, öbürü de mesela Hanefi taklit ediyor. Olabilir, ihtilaflar düşer. Ve Müslümanların birbirlerini mazur görmesi çok çok önemli bir şey. Sahabe de ihtilafa düşmüş ve birbirlerini mazur, hatta Allah onları mazur görmüş. Mesela bir savaşta bazıları Beni Nadir'e gittikleri zaman Yahudilere bazı sahabeler tuttular ağaçlarını kesmeye başladılar, hurma ağaçlarını. Bir kısmı kesmediler, dediler yok ya bunlar semere veriyorlar. Doğru görmediler, bir kısmı da ya işte bu onları kinlendirir, belki hani çıkarlar onlarla savaşırız. Çünkü çıkmıyorlar, kaleye sığınmışlar diye kesiyorlar. Allah-u Teala da ayet indiriyor. Yani iki tarafı da kınamıyor. مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوهَا عَلَى اُصُولِهَا قَائِمَةً عَلَى اُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ. Eğer bir hurma ağacı kestiyseniz ve hatta kökleri üzere sağlam bıraktıysanız bu Allah'ın emriyle oldu diyor. Yani Allah'ın takdiriyle oldu. Hani ne bu taraf yanlış yaptı ne de bu taraf yanlış yaptı. Evet. Altıncısı da özellikle kardeşler hak ortaya çıktığı zaman meseleyi uzatmamak, nefis yapmamak ve kabullenmek. Birinci yani meselede de takriben buna değindim. Ebu Katade'nin güzel bir sözü var. Diyor ki رُبَّمَا يَظْهَرُ الْحَقُّ عَلَى لِسَانِ مُخَالِفِكَ اِبْتِلَاءً لَكَ. Umulur ki belki hak diyor karşıdakinin sana muhalif olanın dili üzere ortaya çıkar. Allah seni imtihan eder. Bakarsan gerçekten sen ihlaslı mısın, teslim olacak mısın? Yeri gelir ne yapar? Hakkı karşıdaki adamın dili üzere kılar. Dolayısıyla yani böyle bir ihtimal olduğu için her zaman ve özellikle de belki hak karşı tarafta da çıkarsa kesinlikle nefis yapmamak lazım. Hemen rücu etmek lazım. Dediğim gibi rücu etmek fazilettir, üstünlük yapar. Hazreti Ömer'in dediği gibi rahimallahu imran ehde ileyye uyubi. Bana ayıplarımı, kusurlarımı hediye edene Allah rahmet etsin diyor. Ama ısrar eden kimseler ne olmuştur? Şeytan hatasında ısrar etti değil mi? Ne oldu ona? Lanete mazhar oldu. Çünkü yani Allah-u Teala emretti, nefsine zor geldi demedi. Ya doğru ben nefis yapıyorum zor geldi ama yine de secde etmem lazım demedi. Hayır ben daha üstünüm dedi. Kendisine hemen bahaneler üretmeye başladı. Yahudiler niye Allah'ın lanetine uğradılar? Çünkü kendilerine peygamber hak olduğu ortaya çıkmasına rağmen nefis yaptılar, haset ettiler. Niye bizden çıkmadı da Araplardan çıktı? Çünkü bunlarla sürekli kavga içindeyiz. Biz kendimizi şerefli görüyoruz. Nefis yaptılar ve iman etmediler. Ahiretlerini kaybettiler. Ebu Cehil iman etmeyişi yine bundan dolayı. Dedi ki işte Haşimoğulları, işte hacıları yedirdiler, biz de hacılara sunadılar. Onlar şunu yaptılar, biz de bunu yaptık. Onlar şöyle yaptı, biz de böyle yaptık. Faziletleri saymaya başladı. Sonra Haşimoğulları diyor, peygamber çıkardılar, biz şimdi nereden peygamber çıkaracağız? O yüzden iman etmiyorum vallahi dedi. Acayip bir şey. Ebu Cehil bundan dolayı iman etmedi. Sırf nefis yaptı. İşte rekabet var ya kabileler arasında. Haşimoğullarından peygamber çıktı. Peki bizden peygamber nereden çıkaracağız? Subhanallah, nasıl bir mantık yani. Ve dünyası ahireti gitti yani. Ebediyen cehennemlik oldu. O yüzden kesinlikle nefis yapmamak lazım. Allah'a teslim olmak lazım. Evet. Son inşallah bir noktayı kardeşler nokta üzerinde de durayım. Dersimi bitireyim. Kardeşler malumunuz şu anda özellikle Hama tarafında az önce hani biraz konuşuyorduk. Hama tarafında şiddetli bir saldırı var. Kafirler, düşmanlar o taraftan özellikle bastırmaya çalışıyorlar. Ve bilinen bir şeydir ki o taraflar düşse Bir sonraki mıntıkalar, o mıntıkalar düşse bir sonraki, bir sonraki ve derken buralar ve bütün bu mıntıkalar düşer. Düştüğü zaman peki ne olacak? Yani düşündüğü zaman şu anda evet sıkıntılar var piyasada, gerçekten yani üzüldüğümüz değil mi? Meseleler var yani. Peki eğer ki düşecek olsa daha mı hayırlı olacak? Yani Şialar gelip buralarda hakim olsa ve Nusayri kafirler burada hakim olsa, Ruslar, işte Amerikanlar, mürtetler, riddet taifeleri gelip buralarda hakim olsalar ne olacak? Tamamıyla küfür olacak yani. Tamamıyla. Buna binaen yani bizim en kötü halimiz bile kesinlikle küfür diyarlarıyla kıyas edilmez. Örnek veriyorum, bizim mesela bu topraklar, buralar yani Suud ile kesinlikle kıyas edilmez, dağlar kadar fark var yani. Elhamdülillah. Türkiye ile zaten hiç kıyas edilmez değil mi? Mısır'la, nizam tarafıyla yani dünyanın birçok yeriyle kesinlikle kıyas edilmez. Niye? Çünkü elhamdülillah genel anlamda şeriat var. Genel anlamda yani mahsiyet, şirk, küfür, haramlar yani böyle özellikle büyük günahlar, açık haramlar yani çok alenen bir şekilde ızhar edilemiyor. Yani belki gizliden yapılıyor ama en azından yani ızhar edilemiyor. Ufak tefek bazı tabi haramlar, günahlar, mahsiyetler, şeyler var. İnşallah dileriz Rabbim ıslah eder. Bunlar da tabi çok açıktan yapmıyorlar. Yani genel anlamda yani izlemeye çalışıyorlar. Yani her halükarda bizim en kötü halimiz bile kesinlikle küfür diyarları gibi kesinlikle değil. Dolayısıyla bu toprakların, mücahitlerin yaşamış olduğu, yani Müslümanların yaşamış olduğu, Müslümanların hakim olduğu bu toprakları savunmak nedir? Bizlere vaciptir. Falanlar hata yapmış, filanlar şunu yapmış, filanlar gelmiyor, bilmem onların amelleri onlara. يَا يُوَلَّذِينَ اَمَنُوا لَا يَدُرُكُمْ عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ. Ey iman edenler, siz kendi nefislerinize bakın. لَا يَدُرُكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ. Siz hidayete ermişseniz dalalete düşenler sizlere zarar veremezler. Dolayısıyla bazı komutanlara küserek, bazı olaylara küserek, bazı işte meselelere darılarak cihat terk edilmez. Yani örnek veriyorum, şimdi camide bazı olumsuz şeyler oluyor diye ve imamın bazı hataları oluyor diye biz namazı ve özellikle cemaat namazını camiyi terk etmemiz caiz midir? Ya da cemaatte bazı dengesiz adamlar var diye cemaat namazını terk etmemiz caiz midir? Caiz değildir. Yeri gelmiş Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde münafıklar da olmuş, günahkarlar da olmuş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusunda münafıklar da olmuş, içki içenler de olmuş, zina edenler de olmuş, masiyet işleyenler de olmuş. Olmuş yani. Uhud Savaşı düşünün, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam gibi bir yani komutan, mürebbi, o bir komutanın bile ordusunda o kadar münafık vardı ki ordunun üçte biri ayrıldı. Düşünün en zor halde yani düşman gelmiş, Medine'ye neredeyse dayanmış, Medine'nin surlarına kadar gelmiş. Aleyhisselatü Vesselam Uhud Dağı'na çıkıyor. Çok yakın Medine'ye 3-5 kilometre yani 2-3 kilometre çok yakın. O kadar yakın yani oralara kadar düşman gelmiş. 3000 kişi çok kuvveti var, silahları vesaire yani her yönden çok çok üstün. Müslümanların sayısı 1000 kişi. Tam bu esnada da tutuyor 350 kişi ne yapıyor? Münafıklar ayrılıyorlar. Diyorlar ki biz gelmeyiz. Yok işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye gençlerin sözünü aldı da bizim sözümüzü almadı da şu teknik hata oldu da yok ameliyat şöyle olacak da yok bilmem yani böyle bahaneler üreterek ne yaptılar? Cihattan geri kaldılar. Ve bunlar tabii Allah'ın gazabına maruz oldular. Hatta Aleyhisselatü Vesselam Hamraul Esed'e çıktığı zaman dedi ki dün savaşa katılmayanlar benimle beraber çıkmasınlar, gelmesinler. Dünkü katılan velev ki yaralı da olsa çıkacak. Öyle bir samimiyet gösterdiler ki sahabeler hani yenildikten sonra bir daha düşman peşine verdiler. Düşman kaçtı gitti tabii. Yaralı sahabeyi diyorlar iki kişinin üzerinde böyle kollarını taşımışlar, almışlar. O şekilde götürmüşler düşünün yani. Öyle bir teslimiyet gösterdiler. Dolayısıyla yani dediğim gibi Aleyhisselatü Vesselam ordusunda böyle bir peygamberin ordusunda bile böyle insanlar varsa sahada çok sakat insanlar olması tabidir. Kardeşler biz kendi cihadımıza bakalım. Kendi ubudiyetimize bakalım. En azından şunu arz edelim. Allah'ım ben İslam toprakları için Müslümanların yani zulümlerini engellemek için senin için savaştım, mücadele ettim. Hatta mesela hani bazı sahabeler ne yaptılar Uhud Savaşı'nda? Bazıları kaçışınca hani işte Muhammed öldü diye bir şey atıldı, çığlık atıldı. Aleyhisselatü Vesselam. Gerçekten bazı sahabeler zannettiler ki Resulullah vefat etti, şehit oldu. İşte hezimet oldu. Bazıları sahabeler kaçtılar. Korkuya kapıldılar. Normal yani insanoğlu bu hataya düşebilir. Böyle bir günaha düşebilir. Bazı sahabeler kaçtılar. Ama mesela Sa'd ibn-i Rabia ne dedi? Allah'ım dedi ben bu yani kardeşlerimin yaptığı bu hatadan dedi beriyim dedi. Yani beni onlara yani ortak etme yani ben beriyim ben böyle bir şey yapmam. Sonra yani bu düşmanın bu kafirlerin de küfürlerinden bu tasallutundan da yine sana sığınırım dedi. Yine beriyim bunlardan. Ve kılıcını aldı ve hatta bazına dedi ki niçin savaşmıyorsun dediler ki Resulullah öldü. E tamam dedi gidin onun öldüğü yol üzere siz de ölsenize dedi. Bundan sonra hayat sizin için tatlı bir hayat mıdır? Yazıklar olsun böyle bir hayata. Resulullah aleyhissalatü vesselam artık şehit olmuş, siz daha yaşamak istiyorsanız, istiyorsunuz. Yani size yazıklar olsun şeklinde onları kınadı, kılıcını aldı ve şehit olana kadar cismi parçalandı, çarpıştı. Hatta cismini saydılar 80'in üzerinde yara almıştı, 80'in üzerinde. Subhanallah yani şehit düştüğü zaman Sa'd ibn-i Rabi radıyallahu anhu böyle bir çok etkileyici bir kıssası var. Yani onun gibi bugün günümüzde yani o gitmese, bu gitmese ne olacak kardeşler? Sahalar düşecek ve hepimiz günahkar olacağız. Artı şu noktada çok önemli, bu cihat kardeşler sadece bekarlara farz olan cihat değil. Bekarlara da farz, evlilere de farz, şer'ilere de farz, komutanlara da farz. Hepimiz sorumluyuz, hepimiz yapabildiğimiz gücümüzün imkanına göre ne yapmamız lazım? Cihat etmemiz lazım, bunu göstermemiz lazım. Özellikle mesela emirler geride kalırsa bilelim ki yani o amelelerden pek bir başarı gelmez. Evliler pek katılmazsa o amelelerden başarı gelmez. Böyle ortamlarda fitneler, fesatlar şey yapılırsa o amelelerden bir hayır gelmez. O yüzden özellikle böyle zamanlarda yani şey yapmak lazım, cesaretlendirmek lazım, desteklemek lazım, işte el birlik olmak lazım. Kesinlikle Allah'ın yazdığı kaderi kimse değiştiremez kardeşler. Vallahi en ön cephelerde bile olsa, uçakların altında da bile kalsa, Allah ölümü yazmamışsa ölüm gelmiyor. Halid ibn-i Velid'den daha mı çok ameliyelere girebiliriz? Zannetmiyorum Allah önem. Casuyu Allah. Subhanallah. O kadar yakın geçiyor. Yani Halid ibn-i Velid gibi bu kadar ameliye biz giremeyiz. Sayısız ameliyelere girmiş ama Allah-u Teala ölümü yazmayınca şehit olmadı. Ama bazı sahabeler belki birinci savaşlarında şehit oldu. Allah çünkü yazmış. Dolayısıyla ömür tamamıyla Allah'ın elinde. Kesinlikle yani ameliyeler insanın şeyini, kaderini değiştirmez. Bu birinci nokta. İkinci nokta şehit olacak olsak hani ya hanımı kaybedeceğiz, çocukları kaybedeceğiz. İşte bazı belki alıştığımız bir hayat var. Vallahi bizi bekleyen hayat bunlardan binlerce kat daha hayırlı. Yani bekleyen eş bu dünyadaki eşten kıyas edilmez binlerce kat daha güzel. Seni bekleyen çocuklar binlerce kat daha güzel. Seni bekleyen mallar, ev yani meta, yiyecek, içecek binlerce kat daha hayırlı. Kesinlikle kıyas edilmez. Dolayısıyla basit şey insan niye aldanıp da büyük olan şeyi ne yapıyor? Terk ediyor ve hatta zühd gösteriyor ona karşı. Bu çok yanlış olur. O yüzden inşallah özellikle bu zamanda kardeşler yani cihadımızdan şey yapmayalım, geri kalmayalım inşallah. Özellikle bu zamanda milletin yüz çevirdiği bir dönemde Allah'a imanımızı, inşallah sadakatımızı göstermeye çalışalım. Rabbim cümlemize güzel cihatlar sergilemeyi nasip eylesin. Ve zafer nasip eylesin, kafirleri helak eylesin. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.